Tarih ve Çocuk. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Tarih ve Çocuk programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Hülya Polat, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili çocuklarımız, değerli gençlerimiz ve tüm dinleyenlerimiz, Tarih ve Çocuk programında Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan 16 yıldızdan her biri biliyorsunuz, tarihte kurulmuş bir büyük Türk devletini temsil ediyor. Biz de sizlere Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla bu büyük Türk devletlerini anlatmaya çalışıyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Bu hafta bu büyük devletlerden Hazar Kağanlığı'nı anlatacağız değerli dinleyicilerimize. Kuruluşuyla dilerseniz başlayalım.
Hazarlar Türk tarihinde en önemli devletlerden birisi olarak 16 yıldız içerisinde yer almışlardır. Kuruldukları yer bugünkü Hazar Denizi'nin kuzey bölgesi ve batı bölgesinde yer almaktadır. Doğuda da Aral Denizi'ne kadar olan bölgede genişlemişlerdir. Hazarlar miladi olarak 630 yılından itibaren bağımsızlıklarını kazanmışlar ve 9. yüzyılın sonlarına kadar varlıklarını, bağımsızlıklarını büyük oranda korumuşlardır. Yer yer daha sonra da varlıklarını sürdürdüler. Yani 11. yüzyıla kadar, 1100'lü yıllardan itibaren ise kendi varlıklarını başka devletlerin ve toplulukların varlıkları altında sürdürmeye devam ettiler.
Tarihimizde Göktürklerin ardından Hazar Kağanlığı'nı.
Evet. Evet hocam. Göktürk Devleti'nin ardından, 2. Göktürk Devleti'nin ardından Hazar Kağanlığı'nı. Özellikle Hazar Kağanlığı'nın bağımsızlığını ele alıyoruz. 1. Göktürk Devleti'nin yıkılması ve parçalanmasından sonra bağımsızlıkları başlamıştır. Ve Göktürklerin bir devamı devlet olarak ele almaktayız. Çünkü tarih kaynakları her iki hanedanı tek bir hanedan olarak değerlendirmektedirler. Hazar Hakanı bazı rivayetlere göre Aşina sülalesinin mensubuydu ve onların bir koluydu. Dolayısıyla şu anlaşılıyor. Aşina sülalesinin bir akrabası Bey Hazarların başına geçmiştir ve Hazar Devleti'ni kurmuştur. Nitekim isim benzerlikleri açısından da baktığımız zaman Bizans kaynakları, Bizans tarihçileri Hazarlar için Türk Devleti tabirini kullanıyorlar. Hazarlar Türkler de şeklinde tanımlamalar yapıyorlar. Hazarların Türkçe konuştuklarını biliyoruz ve yazıları da kendilerine has bir tarzdaydı. Şekil yazısı kullanıyorlar, resim yazısı dediğimiz şekiller kullanıyorlar. Ve bu topluluğun ilk başkenti Hazar Denizi'nin hemen batı bölgesinde, kuzey batı bölgesinde yer almakta olan Belencer şehridir. Bu bölgede ilk başkentlerini kurmuşlar. Belencer şehri ele geçirildikten sonra özellikle İslam tarihi süreci içerisinde Hazreti Osman zamanında bölgeye, Hazarlar bölgesine, Kafkasya'ya İslam orduları geliyor ve Belencer ve çevresini ele geçiriyorlar. Bu ele geçirme sırasında Hazarlar daha kuzeye çekilmek zorunda kalıyorlar. Hazar Denizi ile bugünkü Rusya Federasyonu sınırları içerisinde bulunan Kazan şehri arasında bir nehir var. Bu nehir İdil Nehri, bugünkü ismiyle Volga Nehri. İşte bu nehre ismini veren bir şehir var. İdil şehri, İtil şehri, Hazarların Belencer'den sonraki başkenti.
Hocam burada bir parantez açıp daha önceki programlarımızda, Tarih ve Çocuk programımızda söylemiştiniz. İtil Nehri'nin de Atilla'nın isminin kökeni olduğunu bir kez daha hatırlatalım.
Evet, Avrupa Hunları zamanında Atilla'nın hükümdar bulunduğu çağda Hazarlar Atilla'ya bağlı bir Türk topluluğu idi. Bağımsız değildiler. Varlıkları biliniyordu ve bir Türk topluluğu olarak Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Türk topluluklarından birisi olarak bilinmektedir. Hazar Kağanlığı aslında bir büyük imparatorluk, çok büyük bir devlet haline dönüşmüştür. 7. yüzyıldan itibaren böyle bir devleti görmekteyiz. 8. 9. yüzyıllarda da varlıklarını sürdürdüler. Hatta 8. yüzyılın başında Bizans İmparatorluğu'nun iç işlerine karıştılar ve taht mücadelesinde çok etkili işler yaptılar. Bunlardan birisi İmparator Justinian'ın tahta geçtiği ve tahttan uzaklaştığı sırada taht kavgalarında Hazar Kağanı'nın etkili olduğunu görüyoruz. Nitekim Hazar Kağanı ondan sonraki dönemde de imparatorlarla akrabalık kurmuş ve kendi yeğenini tahta geçirmeyi başarmıştır. Nitekim Hazarların kendilerine akraba olarak prens durumunda bulunan Hazar Leon imparatorluk tacını giymiştir. Dolayısıyla Bizans tahtına ilk defa bir Türk devletinin yakını akrabası olan bir şehzadenin geçtiğini görüyoruz. Hazar Leon uzun bir süre 770'li yıllardan itibaren Bizans tahtında imparator olarak bulunmuştur. Hazarların akrabasıdır. Bunu da burada hemen belirtmemizde yarar var.
Yani Bizans'la Avrupa Hunlarının verdiği mücadeleyi devralanlar bu manada belki de Hazar
evet,
Kağanlar.
Tam olarak bunu ifade edebiliriz. Hazarlar Balkanlarda, Karadeniz'de, Karadeniz'in kuzeyinde, Kafkasya'da, Orta Asya'da, Sibirya bölgesinde, yine Doğu Anadolu'da ve İran bölgesinde çok etkili büyük bir devlet haline gelmişlerdi. 9. yüzyılda bir örnek verelim. Gençlerimiz buradan hemen şunu anlayacaklardır. Gerçekten de Bizans İmparatorluğu Hazarlar olmasaydı Sasanilere teslim olmak zorunda kalacaklardı. Sonucunu çıkarabilmek açısından önemli. 8. yüzyılda, 7. yüzyıldaki olayların hepsinde biz bunu görüyoruz. İmparator Heraklius henüz İslam orduları İran'ı almadan önce Sasani devletiyle savaş yapıyordu. Ve bu savaşlar sırasında Hazar kralı ile anlaşma yapmak suretiyle, Hazar Kağanı ile anlaşma yapmak suretiyle Sasanileri Kafkasya'da sıkıştırdı, kuzeyden baskı altına aldı ve Sasaniler çok küçük bir devlet haline dönüşmek durumunda kaldılar. 630'lu yıllarda biz bunu görüyoruz. Ardından 4 halife zamanında İran'ın yıkıldığını görüyoruz. Sasani devletinin yıkılışını görüyoruz. İşte bu yıkılışta Hazar Kağanlığı'nın da çok büyük bir payı vardır. Ve Hazar Kağanlığı bu dönemde bağımsız en güçlü devlet yapısına sahip bir devlet durumundaydı. Bunu da hemen ifade edelim.
Sasanilerin de bugünkü İran coğrafyasında yerleşik bir devlet olduğunu hocam dinleyicilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza belirtelim.
Evet, Sasaniler devleti bu bölgede bağımsız tarihi olan, çok uzun süre imparatorluk olarak varlığını sürdürmüş olan bir devletti. Hazarlar, Ruslarla ilişkiler açısından da değerlendirilebilecek bir Türk devletidir. Günümüze kalan miraslar açısından da çok iyi bildiğimiz bir devlettir. Hükümdarları farklı dinlere mensup olmuşlardır. Müslüman Hazar hükümdarı vardır, Yusuf ismini almıştır. Musevisi vardır, İshak ismini görüyoruz. Yine başka başka isimlerde Hristiyan olan, tebası olan bir devlet aynı zamanda. Yani Hazarların içerisinde tek tanrıcılık dini var, Musevilik var, Hristiyanlık var, Müslümanlık var. Hem hükümdarlarında var sarayda hem de halk içerisinde var. Dolayısıyla çok büyük bir imparatorluk olması dolayısıyla hem Avrupa tarafında hem Asya tarafında büyük bir imparatorluktan ve çok kavimli bir devletten de bahsediyoruz. Ancak hanedan Türktü. Yer yer İslamiyet'e de girmiş han veya kağanlar görüyoruz. Burada Hazarların fizyonomisiyle ilgili de bir iki açıklama yapalım. Hazarlar Türk toplulukları içerisinde sarı benizli, sarışın saçlı, yer yer kızıl saçları olan bir topluluk olarak tanımlanıyor.
Hocam
tarihçiler bu konuda hemfikir.
Fizyonomiden kastınız?
Fizyonomi dediğimiz yani tipleri, fiziksel, bedensel yapıları itibariyle iri yapılı insanlar ama sarışın bir Türk topluluğu olarak biliniyor. Hazar kelimesinin anlamına baktığımız zaman Hazar kelimesi göçebe kavim anlamına geliyor. Yer yer buradaki gezgin kelimesiyle eş anlamlı diyebiliriz. Bugün kullandığımız gezgin kelimesiyle eş anlamlı. Buradan şunu da anlıyoruz. Göçebe bir bozkır imparatorluğu kurdular. Hazarların çoğunluğu göçebe kabilelerden oluşmaktaydı. Ve diğer Türk topluluklarını da kendilerine bağladılar. Bu topluluklar içerisinde Oğuzlar var, Oğuz Yabguları var, 9 Oğuz kolu var özellikle. Peçenekleri de yer yer kendileri vergiye bağlamışlardır. Ancak peçeneklerin güçlü olduğu zamanlarda Hazarlara vergi vermeyi reddettiğini de biliyoruz. Rusları vergiye bağlamışlardır. Rus knezlerini yani Rus beylerini kendileri vergilendirdiler ve Sibirya'ya hakim oldular. Böylece biz şunu da öğreniyoruz. Hazarlar bölgedeki diğer kavimlere ve Türk topluluklarına tek çatı altında birleştirici bir büyük imparatorluk haline geldikleri için 7. 8. ve 9. yüzyıllarda en az 3 yüzyıl boyunca tek bir ülke çatısı altında tek bir devlet yönetimi yaşattılar. Kıpçakları da vergiye bağladılar. Oğuzları da vergiye bağladılar. Peçenekleri de böylece kendilerine bağlamış oldular. Müzik.
Hocam, daha önceki programlarımızda da vurguladığınız gibi büyük Türk devletlerinin ortaya çıkışında bir büyük hanedanın gelip diğer boyların birliğini sağlaması, yani temelinde birlik görüldüğünü vurguladınız. Hazar Kağanlığında da yine büyük bir imparatorluğun, büyük bir devletin oluşumunda birliğin, Türklerin birliğinin olduğunu söyleyebilir miyiz?
Evet, birliği sağladıkları için büyük bir devlet haline geldiler ve bir büyük vatanı oluşturdular. Bu vatan sınırlar itibariyle de az önce tanımladık. Kuzeyde Sibirya, yani bugünkü Moskova'nın da kuzeyindeki Kazan bölgesi, Tataristan bölgesinden bahsediyoruz. Güneyde bugünkü İran coğrafyası, Azerbaycan'ın en güney sınırları, Güney Azerbaycan bölgesi, Hazar Denizi'nin güneyi. Doğu Anadolu, Anadolu'da Karadeniz bölgesinin tamamında, yine Bulgaristan sahasında, Balkanlarda biz Hazar varlığından bahsedebiliriz. Batıda ise bugünkü Polonya'ya kadar olan sınırlar Hazarlara ait bulunuyordu. Doğuda Aral Gölü diyebildiğimiz Göktürklerin kurulduğu sahaya kadar olan bölge Hazarlara bağlıydı. Ordu sayılarını da oldukça değişken görüyoruz. Güçlü oldukları zamanda 50 bini aşan bir ordu gücüne sahiptiler. Ancak muhafız birliği, saray muhafız birliğinin 10 bin ila 20 bin arasında olduğunu biliyoruz. Bu ordu içerisinde Müslüman askerler de vardı. Demek ki Hazar devletinde çok dinli, çok uluslu bir yapı görülmekle birlikte Müslüman Türklerden oluşan bir ordu ağırlıklı olarak görülüyor. Muhafız birliklerinin özellikle Müslüman bir ordu grubuna ait olduğunu 8. yüzyıl itibariyle anlıyoruz. 9. yüzyıldan itibaren ise daimi ordu içerisinde yer alıyor bunlar.
Hocam, devletin yıkılışına geçmeden önce daha önce programlarımızda aktardığınız Büyük Türk Devletleri ve daha sonra da devam edecek programlarımız başka Büyük Türk Devletleri'ne dinleyicilerimizle paylaşacağız. Askeri ve idari teşkilat ve kültür ve medeniyet bakımından karşılaştırdığınızda ne gibi sonuçlar görülüyor?
Hazar Kağanlığı geleneksel Türk devlet teşkilatına uygun şekilde hanedan ailesinin ortak malı olarak benimseniyordu. Devlet hanedanın, özellikle hükümdarın ailesinin malı ve mülkü kabul ediliyordu. Onun akrabaları arasında da yönetim anlamında beylere paylaştırılıyordu. Bu beyler kendileri bulundukları sahanın idarecisi kabul ediliyorlar. Ayrıca ordular bulundurabiliyorlar ve genellikle de Hazarlar ticaret ile meşgul olan bir devlet olması dolayısıyla ordu sayısı diğer Türk devletlerinden daha az olarak görülmektedir. Yaptıkları ticaret genellikle Kürk ticareti ve kuzey-güney yönündeki ticarettir. Doğu-batı yönünde İpek yoluna da yer yer hakim olmuşlardır ama daha çok kuzey-güney Kürk yolunun bu ticarette kullanıldığını söyleyebiliriz. Hazarlar özellikle Karadeniz kuzeyindeki ticaret yollarına, Hazar Denizi'nin doğusunda ve batısındaki kuzeyindeki ticaret yollarına, yani Kürk yolu ticaretine hakim bulunuyorlardı. Kendi bulundukları bölgede kendi paralarını da kullanmışlardır. Hazar kralları kendi adlarıyla paralar bastırmışlar ve yer yer şehirler inşa ettirmek, pazarlar yaptırmak suretiyle deniz yoluyla gelen ticaret kervanlarını ve tüccarları barındıracak pazar yerleri, yani hanlar ve kervansaraylar diyoruz bugünkü anlamda, böyle dinlenme tesisleri yapmışlardır. Hazarların bu tesisleri yaparken aslında ticaret yaptıkları, kendilerine ait bir para birimi olduğunu, bağımsız bir ekonomileri olduğunu da anlıyoruz. İslam kaynakları, tarihçiler Hazar Devleti'nin kuruluş ve yıkılış tarihlerini yaklaşık olarak söylememize fırsat veriyor. 630 yılı kuruluş yılı olarak kabul ediliyor genellikle.
Ve yavaş yavaş yıkılışına,
evet,
devletin
yıkılışı
geçelim hocam.
Devletin yaklaşık bir tarih verecek olursak Hazarların yıkılışını biz diğer Türk topluluklarının, diğer Türk devletlerinin zayıflaması ve güçlenmesiyle orantılı olarak değerlendirecek olursak, Karahanlı Devleti'nin bölgeye hakim olması, Selçukluların gelmesiyle bağlantılı olarak ele alabiliriz. 10. yüzyılın ilk yarısında biz Hazar Devleti'nin özellikle yıkıldığını söyleyebiliriz. 10. yüzyılın ilk yarısı, yani 940'lı yıllar oluyor. 11. yüzyılda ise Sibirya'daki varlıklarının artık bağımsızlık anlamından çıktığını ve Rus knezleriyle beraber diğer devletlere tabi olmaya başladıklarını görüyoruz. Diğer devletler dediğimiz yapılar içerisinde hangileri var 11. yüzyılda? Bölgedeki knezlikler var 1150 yılı itibariyle.
Evet hocam.
Ve diğer Türk devletleri var. Mesela Selçuklulara bağlı bir kısmı. Bir kısmı ise daha batıya gitmişler, Peçeneklere bağlı bulunuyorlar.
Böylelikle hocam, evet, Hazar Kağanlığı devleti yıkılıyor. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam, ağzınıza sağlık, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bir büyük kağanlığı anlattı Güray hocamız bugün bizlere, Hazar Kağanlığı'nı. Önümüzdeki hafta yine bir büyük Türk devletiyle, Uygurlarla devam edeceğiz. Tarih ve Çocuk.